Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam elhamdülillah zaman zaman böyle değişik konularda işliyoruz. Genelde şu anda biz Kimyasal Saadet'ten okuyoruz. Sonra bir ara İhya'ya başladık. Şimdi hocam bugün şöyle bir boşluk var toplumumuzda. Hayatın amacı, yaşamın gayesi, bu tür konularda zaman zaman böyle gençlerimiz sıkıntı yaşıyor. O yüzden bugün hocam tasavvufu açıdan hayatın anlamı nedir? Oraya tekrar bir gelsek diye düşündüm. Şimdi hocam mesela hayatın amacı nedir diye sorduğumuzda insanların bir kısmı işte hoş vakit geçirmek, yemek içmek, eğlenmek. Bir kısmı hayatta çok başarılı olmak. İyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir yazar, iyi bir ressam, tiyatrocu neyse hocam. Değişik meslekler var. Bir kısmı efendime söyleyeyim iyi bir aile kurup çoluk çocuğa kavuşmak. Bunların hepsi güzel hocam da ne dersiniz? Bunları hocam ben tek tek ele alalım diye düşündüm bugün. Yani şöyle evet. Yemek içmek hayatın amacı olabilir mi mesela? Oradan başlayalım. Şimdiki kapitalist kültür, materyalist kültür hani hep söylüyorsunuz ya. Moda peşinde koşan, değişik lezzetler tatmak isteyen bu hani yemek programları da var televizyonda sık sık görüyoruz böyle onu beğenmeyen, bunu beğenmeyen insanın tipleri var. Ne dersiniz hocam? Oradan başlayalım bence.
Yani olay bir açıdan hocam insanı nasıl tanımladığımızla ilgili bir şey oluyor. Yani eğer insanı çıplak bir maymun diye tanımlıyorsak hocam o zaman yemek, içmek, cinsellik, uyumak gibi fizyolojik ihtiyaçları karşılamak az biraz da sosyalleşmek yeterli bir şey oluyor yani.
Daha çok fizyolojik biraz da sosyalleşmek evet. Gibi ufak
tefek. Mesela maymunlarda çok yaygındır hocam. Birbirinin sırtını kaşımak.
O kadar sırtını kaşıyacak bir hanım evet. Olsun ne bileyim eşin olsun işte o manada söylüyorum.
Veya arkadaş. Evet. Yani orada da aslında bir çıkar ilişkisi var hocam şey yapıyor. Aslında bitlerini topluyor yani. İlahi çünkü hocam. Sırtlarına ulaşamıyorlar. Diğeri ulaşıyor sırtına yani.
Orada da böyle esasında sosyalleşme mecburi bir sosyalleşme.
Evet. Şimdi eğer insanı çıplak bir maymun olarak düşünürsek, tanımlarsak hocam onun anlam arayışını o çerçevede görmemiz gerekiyor. Mesela son zamanların trendiyse hocam insanı biyokimyasal bir bilgisayar olarak tanımlıyor.
Hocam o zaman hayata nasıl sevkalacağız ya? Hani bilgisayar gibi olsak veri input output'la mı mutlu olacağız?
Yani? yani evet öyle oluyor. Burada da ne oluyor hocam? Mesela dijital dünyayla ne kadar hemhal olursan aslında o kadar şey oluyor. Kendi biyolojik bir bilgisayar gibi davranmış oluyorsun yani.
Hocam şu ilk kişiden başlayalım. Hani ben bir tasavvufi gözle de bakmak istiyorum meseleye. Sufiler diyorlar ki evet ye iç yani israf etmeden ye iç. Kur'an-ı Kerim'de emri zaten bu. Ama bu hayatın amacı olamaz. Çünkü hocam bizden daha çok ve daha güzel beslenen hayvanlar var. 35 kilo et yiyor aslan oturduğu zaman.
Evet.
Bizim yiyeceğimiz bir kilo kebap en fazla. Onu da yesek canımız çıkar zaten. Şimdi hocam öyle olunca bir de hocam şu var. Yani insan Allah-u Teala bazen bizi imtihan edip işte elimizdeki o lezzetli nimetini alıyor. Midemiz fesat oluyor genç yaşta. İşte ülser oluyorsunuz falan filan. Yani bakıyorsunuz ki pek çok insan da esasında bu dünyadan yeterince o manada yemek üzere yaratılmamış. Yani çok özür dilerim ama bir öküz sabah başlıyor otlamaya. Akşam hava kararıncaya kadar değil mi hocam?
Evet.
Hiç ara vermeden yiyor, içiyor, uyuyor o kadar. Yani onun en büyük zevki bu sığırların, koyunların hani sabah götür çoban güneş doğar doğmaz hava kararınca getirir. O koyunlar da yani çoğu yerler herhalde benim bildiğim başka bir iş yapmıyorlar. Yerler su içerler az yatıp uyurlar güneş hava ısınınca. Allah bizi öyle yaratsaydı bir kere ağzımız çok büyük olması lazım. Ben hocam bakıyorum küçücük bir köpeğin ağzı bile yani 10 kiloluk bir köpeğin ağzı bizden daha büyük.
Evet.
Yani bizim ağzımız kedinin ağzından biraz büyük o kadar. Demek ki Allah bize yani yeme içme için yaratmamış. Öyle anlıyorum ben.
Evet. Zaten mesela leopar hocam annesinden doğduğu zaman ya da bir zürafa yavrusu annesinden doğduğu zaman ve ergenliğe yaklaştığı zaman ben leopar mıyım neyim? Ben zürafa mıyım neyim diye bir soru sormaz.
Ne olduğunu bilir.
Ben neyim diye bir soru sormaz. Hmm. Dediğiniz gibi ne olduğunu bilir ve gereğini yapar. Bu bir gürgen ağacı için de geçerlidir hocam. Bir armut ağacı için de geçerlidir. Bir armut ağacı mesela hocam elma ağacına özenmez. Onun gibi onunla çabası içerisine girmez. Benim de kırmızı yanaklı meyvelerim olsun diye dertlenmez yani.
Evet.
Ama bakın bunların hepsi insanda var mı?
Ya,
var.
Biz ne olduğumuz konusunda
onun için bizim o nedenle pek çok psikoloğun vurguladığı odur yani. Mesela Erich Fromm şeyi söyler. Ekmek kadar su kadar ihtiyacımız vardır şey eder. anlama. Yani öyle az buz bir ihtiyaç değil yani. Hatta bunu daha ileri götürmek lazım artık. Böyle anlamsızlığın, saçma sapanlığın bir felsefe ve bir yaşam tarzı haline geldiği bu postmodern zamanlarda hocam, ekmek ve su kadar değil, bir hava kadar bizim şeye ihtiyacımız var yani.
Ekmek ve susuz bir hafta, 10 gün, 40 gün idare edersiniz ama evet. Manasız bir hafta bile idare edemezsiniz.
Evet, nefes alıp vermek diyor hocam, yani 5 dakikada insanın beyninin ölümü gerçekleşiyormuş. Yani nefes alamadığı zaman beyin ölümü gerçekleşiyormuş.
Esasında hocam şu var tabii maalesef, anlamsız bir hayat da bazen 40-50 sene sürüyor ama gerçekten hocam o hayat yaşayan insana da bir işkence oluyor.
Hocam o ne oluyor mesela? O başka bir formül üretiyor hocam. Mesela kalbini kapatıyor. Mesela Kur'an'da niçin kalbin o kadar farklı hallerinden bahsediliyor hocam? Taştan daha
sert
olduğu, taştan içerisinden pınarların bile coşup gelebildiği vurgulanırken, bu tür karşılaştırmalar yapılırken yani. Yani bizim Karadeniz'de haburamla bir öküz oturuyor derler mesela ya. Yani. O bazen aşırı dertten, bazen de bu anlamsız ve saçma sapan bir denkleme girmesinden kaynaklandı.
Zaten hocam biraz sonra belki geliriz. Bu Viktor Frankl'ın kitabını ben tekrar dün akşam baktım bu program hazırlık için. Bir insanın, Nietzsche'den bir alıntı yapmış. Bir insanın diyor, yaşamak için bir niçin yaşayacağına dair bir fikri varsa nasıl yaşayacağını bir şekilde bulur. Yani bir problemle evet. Karşılaştığı zaman
ona göre bir çözüm üretiyor.
İlla yani. Hasta olur, onun çözümünü bulur. İşsiz kalır, çözümünü bulur. Ama diyor bir insanın yaşamak için sebebi kalmamışsa o insana kimsenin yardım etmesi mümkün değildir şeklinde. Bunda Viktor Frankl söylüyor hocam.
Evet.
Kendisi biliyorsunuz bu Auschwitz'teki o
Yahudi toplama kamplarında Hitler'in.
Evet. 4 senemle kalmış.
Evet ve çok yakınlarını da orada kaybetmiş ve hiç durmadan orada insanların öldürülüyor olduğunu da, fırınlarda yakılıyor olduğunu da görüyordu yani.
Çok az evli kaldığı eşini, ilk eşini, sonra işte annesini, oğlan kardeşini falan kaybediyor hocam.
Evet.
Ve şunu söylüyor. O kadar ağır şartlara rağmen diyor, çok fiziken güçlü olanlar değil, ruhen güçlü olan ve yaşamak için bir hedefi, gayesi olan. Yani bir sevdiği bekliyor mesela dışarıda. Eşi bekliyor mesela.
Evet.
Hatta Viktor Frankl herhalde eşinin öldüğünü bilmiyor. O toplama kampındayken. Veya bir dini bir hedefi olabilir. Hedefi olmayanlar diyor, bir mana, hayata bir mana veremeyenler hepsi öldü gitti diyor bu zor şartlarda. Ama benim gibi sıska olup da, fiziken güçsüz olup da, bu Viktor Frankl da ilginç bir adam. Bir kitap yazıyor hocam orada bile.
Evet.
Bulduğu kağıt parçalarına psikolojiyle alakalı bir kitap yazmaya çalışıyor. Hatta yalvarıyor. İlk draftı yazmış. Ne olur geri verin, işinize yaramaz dese de, hani İmam Gazali'de olduğu gibi. Oradaki hırsızlar insaflıymış. Tabii Alman subayları insafsız çıkmış. Yakmışlar o ilk nüshasını.
Ama mesela o kitap bir bahçeden baktığınız zaman onu yaşama bağlayan bir şey.
Evet. Yani hedef olmuş.
Onun için derdi büyük olan insanlar hocam şunu söylemek lazım. Bak bu derdi belki de diyelim ki sadece sen yaşıyorsun bu derdi. Ama senden sonra pek çok insan bu derdi yaşayacak. Var sen onlara rehber olursun yani. Bu
evet,
derdi,
bu derdi güzel
bu derdi,
yaşa.
Bu dertle birlikte yaşayarak, bu derdin üstesinden gelerek, bu dertle birlikte tekamül ederek.
Hocam bir adam şu sözle anlatacağım yani ilginç ya. Şimdi artık savaş bitmek üzere, kamp hürriyete kavuşuyor. 4 sene çok ağır işkenceden sonra bunlar hür kalıyorlar.
Evet.
Ve o kamptan giderken, uzaklaşırken yeni ekilmiş bir buğday tarlasına geliyorlar. Bu adam diyor ki, Viktor Frankl, arkadaşım diyor, başladı yürümeye tarlanın ortasından. Ya dedim sen ne yapıyorsun? Tarlanın ortasından yürünmez. Demiş kardeşim sen 4 senedir ne çektiğimizi biliyor musun? Bizi burada aramız aladı yani tabiri caizse.
Evet.
Öldük, dayak yedik her gün, aç kaldık. Sen tutmuşsun düşmanımızın buğday tarlasının ortasından yürünmez diye bana şey çekiyorsun. Daha sen bak bir gör neler yapacağım ben bu Almanlara. Diyor ki Viktor Frankl, ya bu adam diyor yani hiçbir şartın ona kötülük yapma hakkı vermeyeceğini bilmiyordu. Hocam o kadar da sağlam psikolojisi var ki herifin. Yani böyle bir adamı değil mi? Her gördüğü Alman'a ateş etmesi lazım. Her gördüğü tarlayı yakması lazım belki Alman tarlası diye. Hayır aksine basmayalım diyor. Aman diyor ki etrafından dolaşalım tarlanın diyor.
Evet, bir büyük bilgelik kazanmış yani o şeyde. O işkence, o vahşetin içerisinde. Ve şeyi de vurguluyor hocam. Viktor Frank bir de Duyulmayan Anlam Çığlığı kitabı var.
Ona bakamadım hocam. Bunu daha iyi biliyorsunuz.
Zaten sizin dediğiniz kitabın devamı aslında.
Evet.
Yani İslam insanın anlam arayışı, o hatıraları üzerinden bir temel atıyor. Bir ileri adımda duyulmayan anlam çığlığı. Yani bak hocam, bir anlam çığlığı var diyor. İki, bu duyulmuyor diyor.
Çok ilginç.
Bugünün toplumu diyor, birebir onun cümlesi. Bugünün toplumu özünde insanın her türlü ihtiyacını karşılar. Ama birisi hariç, anlam ihtiyacı.
Yani toplum bize ekmek, su verebilir, eğitim verebilir, bu bilgisayar batı, bulabiliriz. Gelişmiş
batı toplumlarına.
Hocam evet, Türkiye'de Allah'a şükür şu anda durumumuz gayet evet. iyi.
Ve ilginç hocam, bununla birlikte eş zamanlı olarak da bir anlam sorunu şey diyor. Beraberinde geliyor yani.
Hocam hatta şunu söylüyorlar. Bu kitap hocam İngilizcesi 2,5 milyon kopya satmış. Çok ciddi bir rakam hocam. Biz Türkiye'de, siz de yayıncısınız. Bizim ilah sahasında bir kitap 5,000 satsa ciddi
çok
sattı.
Çok büyük rakam.
10,000 dediği zaman çok çok büyük rakam.
Cağaloğlu'nun da eskiden hocam şeydi, 2000'de bir kitap basmak için.
Şimdi 500'e falan düştü.
Şimdi 500'e falan. Hatta şimdi artık mesela en ünlü kitap sitesi şey yapıyor. Sipariş miktarınca dijital
basıp
dijitalden çıkış alıyor. Onu kitap formatına getiriyor. Onu gönderiyor sipariş miktarınca. Yani bu 50 tane de olabiliyor yani.
Hocam 2,5 milyona sadece İngilizce satılanlar. Bir de diğer şeyler var.
Çeviriler. Evet, Türkçe de mesela.
Bunun sırrı nedir diye sorunca, yani yine bak hoş bir şey söylüyor bu adam. Yani ben çok akıllı bir adamım da ondan demiyor da. Ya diyor, ben de hallettim. Demek ki insanların bu kadar ciddi bir anlam sorunu varmış diyor. İnsanlar manasız yaşıyor diyor. Bunu ben de hallettim diyor. Kendisi de hocam bunu söylüyor teaccüple.
Evet hocam, şimdi biraz geriye gidelim. Viktor Frankl 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampında. Peki öncesinde ne var? 1. Dünya Savaşı var ve 2. Dünya Savaşı falan, bilim, teknoloji çok olağanüstü gelişmiş ve insanlığı Mesih'i olarak düşünülüyor bilim ve teknoloji. Ama her iki dünya savaşında da bilim ve teknoloji hocam yeryüzünde en çok insanın katledilmesine sebep oluyor. Ve bu şeye, eksistansiyalizm felsefesinin doğmasında rol alıyor. Ve eksistansiyalizm felsefesi, varoluşçu felsefesi de iki kanada ayrılıyor. Bir kanat ateizm, mesela Sartre yaşam hocam absürt olarak, yani saçmalık olarak tanımlıyor. Tamam, anlam arayalım ama diyor, bu saçmalığın içinde olduğunu bilerek arayalım. Şey diyor, öncesi varlığın önü yok, arkası yok. Yani önü hiç, sonu hiç.
Yaşam da hiç o zaman.
Yani Üstad Necip Fazıl'ın şey vardı ya, yani iki hiç arasında varlık olur mu hiç ya, anlamında bir beyti vardı yani. Mısrası vardı. Şey, o anlamda çok derin bir şey, problem. Batı açısından. Burada bilim ve teknolojinin çok büyük geliş etkisi var. Bir de hocam şey, Hubble uzay teleskopu, şimdi James Webb teleskopu uzaydı hocam ve şeye epeyce yaklaşılmış durumda. Big Bang ilk patlamayla ilgili ilk verilere ulaşma noktasına yaklaşmış durumda yani. Aslında buna kısmen tanık oluyoruz biz hocam. Televizyonlar eskiden karıncalanırdı ya hocam.
Evet.
O karıncalanma işte yayın çekemiyor ya. Big Bang'in ilk anlarında ortaya çıkan elektromanyetik dalgalanmaların bir tezahürüymüş.
İlginç değil mi hocam? Kaç hocam ben şey çıktığı zaman, milyon sene geçmiş.
Evet. Yani ben hocam şey diyorum o esnada, büyülenip bakıp kalıyorum televizyona. Yani evrenin ilk anına gitmiş oluyorsun. Yani 13 küsür milyar yıl öncesine gitmiş oluyorsun.
Çok ilginç. O zaman hocam şimdi şuradan tekrar devam edelim.
Bunu orada şunu diyeyim, bitireyim son bir cümle. Şimdi evren bu kadar geniş olunca dünya merkez olmaktan çıkmış diyor ki, o zaman bu koskoca evrende biz lanet tayin bir galaksinin sıradan bir sisteminde işte sıradan bir gezegende şeyiz diyor.
Yani buğday tanesi kadar büyüklüğü olmayan bir gezegende, hatta büyük gezegen değil, galaksi bile belki buğday tanesi büyüklüğünde.
Yani bütün bir evrenle kıyaslandığında. Şimdi işte ama bu mesele hocam astronomide, astrofizikte depresif yorum denilen bir bakış açısını geliştirmiş. O da şu, teleskoplarımız ne kadar büyürse, ne kadar evrenin derinliğine biz gidersek varlık bize o kadar saçma geliyor. Yahu kardeşim, saçma dediğin şey bir yorumdur. Sen bilim yapıyorsan gözlem, deney ve ölçüm alanında kalmayacak mısın? Kalacaksın.
Saçma deme hakkın
saçma
yok.
Saçma demen senin ruh halinle ilgili alakası, bir şey.
Tabii.
Senin psikolojinle ilgili bir şey. Bunu niye bize bir bilim diye yutturuyorsun ki? Sonra da insanları da depresif bir moda sokuyorsun. Ve bu da insanları neye yönetiyor hocam? İnsanları uyuşturucu kelimesini hocam sat böyle alınan ilaç, kafa yapan ilaçlar olarak değil. Mesela aşırı bağımlılık yapan her şeyde beynin uyarılan bölgesi aynı. Yani uyuşturucu ile uyarılan bölgeler.
Yani bir komputer bağımlısı
bilgisayar, da. Bilgisayar, cep telefonu bağımlılığı olabilir. Başka türlü bağımlılıklar olabilir. 40 türlü. Bağlılık başka bir şey, bağımlılık başka bir şey yani.
Hocam şimdi çok güzel bir şeye değindiniz. Yani alem büyük. Allah bizim için. Biz diyoruz sofiler çok gayet rahatız. Allah her şeyi bizim için yaratmış. Ne güzel. Ne kadar kıymetliyiz ki.
Ve bu büyüklük karşısında, bu azamet karşısında duyman gereken sadece hayret ve bu hayretin tezahürü olarak da hayranlık olması gerekirken hocam sen kendini sabote ediyorsun. İntihar etmek için bir sebep arıyorsun kendine yani.
Hocam Allah-u Teala bütün bu yıldızları bizim için bir sanki avize gibi süsledim diyor. Sizin için gökyüzünü süsledim diyor. Yani hocam ne kadar kıymetliyiz ki. Her bir yıldız hocam bugün ne kadar maddi değerini ölçsek. İçindeki demir, işte fosfat bilmem ne madenlerini değil mi? Dünya ile parasına ödeyemeyiz.
Öyle hocam.
Buna rağmen onlar bizim için birer yıldız ve süs gökyüzünde. Yani hem yolumuzu bulmamız için, başka ayette o da söyleniyor. Allah bize ne kadar çok kıymet veriyor hocam.
Evet. Ve o süs kelimesini biraz derinleştirdiğimizde hocam bir güzellik, bir sanat aynı zamanda.
Tabii.
Yani insanın sadece aklına değil kalbine de, duygularına da, sezgilerine de seslenen bir taraf var. Ve hocam gökyüzünde şu anki tahminlere göre hocam bir septilyon yıldız var.
Akıl almıyor ki.
Evet, şimdi dinleyicilerimiz sorabilir bu ne demek? Bir insana 24 tane sıfır yazıyorsun hocam. Oluyor şey bir septilyon. Diyelim ki hocam yeryüzünde ne kadar insan yaşıyor şu anda? 8 milyar civarında insan yaşıyor hocam. Herkese dağıtalım. Bir kişiye ne kadar yıldız düşüyor hocam? 125 katrilyon yıldız düşüyor of, kişi Allah'ım. Başına. 125 katrilyon. Bir kişiye düşen yıldız sayısı yani.
Hocam ne kadar kıymetliyiz ya. Bak bir sufi gözüyle ben böyle bakıyorum.
Evet.
Tabii kıymetli olduğumuza göre bunun da bir bedeli var. Şimdi hocam.
Sorumluluğun da büyük.
Allah-u Teala size bu kadar nimet vermiş değil mi hocam? Cumhurbaşkanının sorumluluğuyla bir hastanedeki ufak bir memurun sorumluluğu bir mi? Yani orada ufak not olan yani, değil mi?
Evet.
Veya bir falanca 30 kişilik müessesedeki güvenlik görevlisi 30 kişiden sorumlu. Ama Türkiye'nin işte İçişleri Bakanı 80 küsur milyon insandan sorumlu yani.
Evet.
Aynen bunun gibi esasında hocam bir tasavvuf açıdan bakarsak son derece pozitif bu. Ben 125 yıl işte trilyon veya katrilyon yıldızım var. Ne kadar zenginim diye bakıyorum meseleye. Şimdi hocam güzel bir konuya girdik ama inşallah ikinci bölüme devam ederiz. Bu yeme içmenin hocam çok hedef olduğu bu Grek kültürü var ya, Yunan kültürü.
Evet.
Oraya hocam biraz sonra dalalım mı, ne dersiniz?
Dalalım
hocam. Bugün derdimiz şu. Değişik insanların hedef ve anlam verdiği şeyleri ortaya koyup bunların esasında çok da büyük anlam ifade etmediğini, gerçek mananın anlamı başka yerde olduğunu tasavvufi gözlükle görmeye çalışmak
evet.
İnşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam bu yeme içmeyi abartan, hayatın yegane manası haline getiren kültürler de var tarihte.
Evet.
Yunan kültürü hocam. Biliyorsunuz böyle hani Roma kültürü daha doğrusu.
Evet.
Aynı esasında, ikisi de aynı havzanın insanları.
Hocam bir örnek diyelim.
Evet hocam, buyurun.
Hocam çok yiyebilmek için sofrada yan yatarak yemek yiyorsun.
Evet.
Bir de ilginç bir oda daha var. Yemek odası dışında hocam. İstifra odası.
Ya da iğrenç bir şey hocam ya.
Niye? Yemek o kadar zevkli ki geliyor ki onlara. O kadar önemsiyorlar ki. Yedik tıkındıktan sonra gidiyor hocam. İstifra ediyor. Sonra geliyor tekrar yiyor yani.
Ama adam kendince haklı. Hayatın manası buysa diyor.
Evet.
Bence hayatın manası budur. O zaman çok yemem lazım değil mi hocam? Bugün de hocam işte kınzı yumur diyoruz. Tüketim toplumu.
Evet. Ve günümüzdeki tüketim diyelim ki orada daha çok yemek ve cinsellik üzerine Greco-Roman, Yunan ve Roma kültüründe. Sonra buna ne oldu hocam? Giyim kültürü, gezme kültürü vesaire vesaire eklendi. Bütün onlar da şey.
Fiziki zevkler esasında aynı
onlar
şey.
Da hani daha çok şey için, bir gösteriş için, gösteriş amaçlı. Yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ye kürküm ye misali olmuş oluyor.
Eyvallah.
Yani.
Yani fiziki tüketim hocam bunlar. Hepsi maddi tüketim. Yeme içme, giyinme, cinsellik, gezmek, tozmak. Dediğiniz gibi hocam bunlar esasında yine yeme içme kültürünün uzantısı gibi. Değişik ülkelere gidip değişik şeyler yemek, değişik şeyler görmek. Hepsi dış uzuvlarımıza hitap eden zevkler bunlar. Ve hocam tabii şu da var esasında, yeme içme hedef olmadığı şuradan belli. Hocam bir koyun bir kuzu çok yiyip kilo alsa bu çok güzel bir şey. Hocam bir arkadaşım vardı bir ara, bu besi işi yapıyordu. Bazı hayvan cinsleri günde 1 kilo, 1,5 kilo yapıyor. Hocam dehşet bir şey ya. Bir ayda 30-40 kilo. 2 ayda işte efendim 70-80-60 kilo neyse. Bir senede 1 ton oluyor hayvan. Yani 700-800 kiloya erişince, yani hocam bu besicilerin en çok sevdiği hayvan türü. Yediğini hemen kiloya çeviren. Şimdi hocam ama insanlara baktığımızda bugün obezite çok büyük bir problem. Ve biz obeziteyi savaşıyoruz.
Ve ilginç bir şey hocam. Yeryüzünde açlıktan muzdarip olan, açlıktan hastalık çeken ve ölen insanların sayısı ile obeziteden, aşırı beslenmeden muzdarip olan insanların sayısı bundan 20 yıl kadar hocam birbirine denkti. Şu anda şey daha fazla.
Çok iyi.
Aşırı beslenmeden ve bu obeziteden dolayı ölen insanlar daha fazla.
Bir de hocam tabii onun bir kul hakkı da var şöyle.
Onların hakkını yiyor.
Ya aşk, insanın aç kalıyor, siz onun hakkını da yemiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi mesela Avrupalılar çok yiyor işte daha çok. Niye? Afrika'nın bütün yeraltı kaynaklarını tüketmişler.
Evet.
Altını, elmasını, pamuğunu, kahvesini, kakaosunu götürmüşler. Oraya hocam hiçbir şey bırakmamışlar. Hep söylüyorum, fil dişinden bir kardeşimiz vardı Abdülkerim isminde. Buradan giderken birkaç çanta böyle çikolata götürür. Yani ucuz çikolatalardan. Niye götürdüğünü sorduğumuzda, ya orada biz kakao üretiyoruz. Yani en iyi kakaosunu biz üretiyoruz. Ama oradaki kardeşlerimiz kakaodan ne yapıldığını bilmiyor. Adam orada üretmiyor hocam. Kakaoyu alıyor ham madde olarak. Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da bugün en iyi çikolatalar orada üretiliyor biliyorsunuz. Halbuki orada 1 gram kakao yetişmez. Ve işin daha ilginci, bunların borsası da orada. Normalde hocam şimdi petrolün borsası nerede olması lazım? Petrol çıkan ülkede değil mi?
Evet.
Şimdi hocam hamsinin borsası Kütahya'da olsa caiz olur mu yani?
Yani
savaş çıkar hocam. Evet, Trabzon'da evet. Kütahya savaşa tutuşur yani. Aynen bunun gibi.
Ama mesela hocam Çorumlular da leblebi piyasasını sizden şey etmişler yani.
Ama hocam o biraz o ticari bir şey. O olabilir. Hani bizini alıp daha çok üretiyorlar.
Bizim şeyde bizim taraflarda İspir kuru fasulyesini mesela Çayeliler meşhur etti yani.
Eyvallah.
Çayeli kuru fasulyesi olarak biliniyor. Yani yemek olarak doğru Çayeli kuru fasulyesi ama üretim şey İspir.
Hocam böyle ufak tefek ayak oyunları oluyor her şeyde ticarette ama kökünü de almak daha. Hocam ben leblebi yiyorum devamlı Allah'a şükür. Hani şöyle olsa çok acı olur değil mi? Biz Kütahyalılar leblebi üretip hiç yemezsek. Siz de hocam bütün hamsileri Kütahya gönderseniz. Bütün hamsileri biz yesek. Hocam siz bugün hamsi satıyorsunuz bütün dünyaya. Gider ya. Hocam şu anda siz bütün dünyaya hamsi satıyorsunuz ama önce kendiniz yiyorsunuz.
Evet.
Hatta hocam bir ara topraklara da gübre diye atarlarmış hamsileri.
Hocam o zaman çok bol çıkıyordu. Olağanüstü bol çıkıyordu. Bir de galiba azot toprağa
çok gübre değeri yüksek yani. Hocam yiyorsunuz, toprağı gübreliyorsunuz, artanı bize satıyorsunuz şimdi. Bunda bir şey yok. Ama hakikaten hocam çok büyük zulüm olur değil mi? Yani siz o zorla o kardeşlerimi çalıştıracaksınız.
Evet.
Yakadığı balığı kendi yiyemeyecek. Hocam var mı böyle bir şey ya?
Kaju mesela. Kaju diye bir kuru yemiş var hocam.
Evet.
Üretici olan ülkeler yani yiyemiyor. Bir de fabrikalarda o üretim merkezlerinde elden geçirirken onlardan yemesinler diye şeyler üzerinde, işçiler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyorlar.
Hocam ben de şuna çok üzülüyorum bazen. Hani ekonomi, ticaret, ihracat çok güzel de. Hocam bir ülke ürettiği malzemenin efendim bu yani tahıl, ziraat olabilir veya fen sanayisi işte arabaydı bilmem neydi teknoloji olabilir. Hocam en iyisini önce kendisi kullanmalı. Artanını ve fazlasını da yurt dışına göndermeli diye düşünüyorum. Bazen üzülüyorum mesela en iyi kirazlarımız işte Almanya'ya gidiyor. En iyi bilmem meyvelerimiz İngiltere'ye gidiyor. Üçüncü, beşinci kalitesi de yani hocam bunu benim içime pek razı olmuyor yani.
Katılıyorum hocam.
Yani tamam ihracat güzel de bu biraz hocam kendi halkımıza haksızlık olmuyor mu yani? Biz müstemlike miyiz?
İşte demek ki daha çok zenginleşmeye ihtiyacımız var hocam.
Hem zenginleşme hocam hem bir de hakikaten üreticilerin de yani önce kendi halkını öncellemesi biraz gerekiyor. Yani özellikle bu bir yani Müslüman dururken o da ayrı bir konu hocam. Onu sonra gireriz inşallah. Hocam ikinci bir hedef var bu. Niçin yaşıyorsunuz denildiğinde çok para kazanmak, zengin olmak diyor bazı insanlar. Gerçi bu yeme içmeyle alakalı esasında ama.
Evet.
Ama yani, bir kısmı hocam yani yemiyor da. Hani para kazanmak da kendi başına bir amaç haline geliyor bazen. Ne dersiniz?
Evet. Çünkü şey zaten o kadar çok kazanıyor ki diyelim ki Bill Gates hocam. Yani o kadar çok kazanıyor ki o parayı zaten yemek istese de yiyemez yani. Harcamak istese de harcayamaz. Ama o sürekli biriktirme motivasyonu ona güç, kudret veriyor. Bir de geçen programlarda bahsetmiştik. Bazı insanlar için şey hocam yani ölüm kaygısını öteleme. Frank'tan başka hocam anlam konusunda çok vurgu yapan isimlerden bir tanesi Yalom'dur. Yalom halen yaşayan duayen. O da Yahudi orijinlidir. O da Frank gibi ateisttir.
Hocam Allah'a dua ediyorum. İnşallah bundan sonra en büyük psikolog bizden çıksın. Müslümanlardan çıksın. Çünkü gerçekten Viktor Frankl, Erich Fromm, Freud.
Evet.
Hocam hepsi Yahudi ya. Yahudiliğin o zengin kültürünü biraz sapıtık da olsa, yani bir kısmı hepsi değil, onu almışlar.
Evet.
Çok güzel yorumlayarak bütün dünyada hocam psikolojinin Abraham Maslow da sanki hocam Yahudi.
Tabii.
Ya hocam Yahudi. Kim kaldı geri ya?
Yani Yahudiler Batı dünyasında çok izolasyona uğradığı için, baskıya uğradığı için tabii oradan yaralı insanların hocam psikolojiye ilgi duyması daha normal. Yüksek. Niye? Çünkü aslında ilk elde kendi yarasına
merhem olmak istiyorum.
Sufiyle terapist kitabını hazırlarken hocam karşılaştırma bölümünde bir de şeye baktım. Mesela diyelim ki bir psikolog ile bir psikoloğun teorisi ile yaşam öyküsü arasında bir ilişki var mı? Hepsinin var hocam.
Çok ilginç.
Yani aslında o teorileri hepsi onların biyografilerinin bir yansıması hocam.
Çok ilginç.
Şimdi tasavvufta da bu çok vurgulanan bir şeydir. Tasavvufta yaşanmışlık vurgulanıyor. İnsan yaşadığını söylemeli, öyle değil mi hocam?
Tabii.
Tasavvufta.
Tabii.
Yani orada da biyografiye bir atıf var ama orada senin bir erdem olarak, bir yücelik olarak yaşadıklarını yansıtıyorsun.
Ya sadece problem hastalık değil, pozitif gelişim, dönüşüm, insanın kamil olma yolundaki tecrübeleri de paylaşıyorsunuz.
Evet. Ya şu kısımda aslında bir sakınca yoktu hocam. Yani mesela Freud'un içgüdülere, içgüdü diye tanımlamış olduğu cinsellik ve saldırganlık üzerine odaklanmasının bir kendi başına bir yanlışı yok. Yanlış şu. İnsanı sadece bunlardan ibaret sayması yanlış bir şeydi.
Hocam insan yarı içer cinsellik, evlilik vardır ama hepsi bu dersek
evet.
İnsan haksızlık olmaz mı hocam?
Yani bilimde de hocam buna redüksiyonizm, indirgemecilik deniyor.
Nedir? İnsanı buna indiriyorsun.
Evet. Yani şimdi insanı tanımlayan antropoloji de hocam insan tanımlarının bir listesi var yani. Mesela Bozkurt Güvenç'in İnsan ve Kültür kitabında bir liste. İşte çıplak bir maymundur, gülen bir canlıdır, intihar eden bir canlıdır, dik yürüyen bir canlıdır.
Homo sapien, homo bilmem economicus.
Evet, evet.
Var ya hocam homo ile
sadece
şeyler.
Ekonomik motivasyonları olan bir canlıdır vesaire. Bütün bunlar, mesele şu, niçin bir tanesi? Çünkü insan da hocam, insan da yani bir ülke gibi. Diyelim ki harita yapıyorsun ülkeyle ilgili. Bu haritayı hocam şey haritası yapabilirsin. Şehirleri, kentleri gösteren bir harita yapabileceğin gibi.
Siyasal harita.
Doğal zenginlikleri gösteren bir harita da yapabilirsin. Fiziki olarak dağları, ovaları gösteren bir harita da yapabilirsin. Kültüre göre, beslenme kültürüne göre de harita yapabilirsin hocam. Bir tane harita vardı hocam. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar diye.
İlginç.
Mesela Karadeniz'de diyor ki Doğu Karadeniz horon.
Evet.
Ege'de zeybek. İşte Güneydoğu'da halay. Güzel mesela. Böyle harita da yapılabilir. Şimdi bu haritaların hangisi yanlış? Hiçbirisi yanlış değil. Ama bunlardan bir tanesi sadece bu dediği zaman bir büyük yanlış var yani. Tasavvufun insana bakışı işte hocam hani nefsin ele alırken sufiler diyor ya. Kategorize ediyor yani tabii nefs, nebati nefs, hayvani nefs ve insani nefs diye kategorize ediyor. Şimdi bütün bunlar aslında insanın şeyleri, düzeyleri yani.
İşte hocam Mevlana diyor ya insan diyor 900 katlı belki daha fazladır.
Evet.
Mustafa Mert hocamızın da 900 katlı insan diye biliyorsunuz güzel bir kitap çalışması var.
Evet.
Var. Şimdi hocam insan 900 küsur katlı belki çok daha fazla katlarımız var. Şuna benziyor hocam Bodrum katına girdiğiniz bir binanın tabii Bodrum katları biraz koku olur, pis koku olur.
Evet.
Lahmam olabilir, fareler olabilir. Aa burası berbat bir yer derseniz, üst kata çıkıp da en üst terasından boğazı seyretmezseniz berbat bir bina olarak görürsünüz.
Evet.
İşte aynen bunun gibi insanın işte Freud oraya takılıp kalmış. Cinsellik saldırganlık demiş. Bizde bu var. Yok değil. Ama insan bundan ibaret değil ki.
Evet. Nitekim Maslow mesela hocam şey diyor. Freud bize insanın hastalıklı tarafını gösterdi. Sıra geldi insanın İyicil taraflarını göstermek ve ne yapıyor? Kendini gerçekleştiren insanları araştırıyor. Mesela Maslow'un da hocam problemi şey, annesi aşırı şiddet uyguluyor Maslow'a karşı. Ve tutuk bir çocuk oluyor, çekinik bir çocuk oluyor. Çok mahcup karakterli adam hocam. Amerika'daki Amerikan Psikologlar Birliği, Amerika'da böyle zirve konumlardan bir tanesi, orada olduğu halde adam mesela son derece çekinik ve mahcup bir insan yani.
Çok ilginç.
Çocukluğundan getiriyor yani. Mesela o şey üzerine hep odaklanmış. Kendini gerçekleştirme üzerine odaklanmış.
Anneni aşmak diyebilir miyiz hocam ya, kısaca buna?
Tabii anneyi aşmak yani nedir? O aşırı tutuk bir çocuk oluyor çok şey görünce.
Hocam sizin bu bölgelerde görünce hiç anne baskısı yok mu ya? Sizin bu Laz bölgelerinde.
Bak hocam olmaz mı?
Hocam. Peki siz bunu nasıl aşıyorsunuz hocam ya? Biz Ege bölgesinde bunu onlarca sene aşamıyoruz. Ben bakıyorum sizin bölge insanları hiç öyle baskı altında gibi gözükmüyor. Yani illaki vardır.
Var olmaz mı hocam? Çocuklukta yani ben kendimden biliyorum. Yediğim dayağın haddi hesabı yok yani.
Ama hocam rahat aşmışsın maşallah. Hamsiden midir nedir?
Şimdi bir mevzular oluyor. Ben diyorum ki ben çocukluğumdan bir örnek söyleyince ya dedi sen dedi yani ne çok çocukluğuna şey yapıyorsun, atıf yapıyorsun. E diyorum yani psikologlar diyor ya içindeki çocuğu yaşat diye. Ya diyor orada sorun yok, içindeki çocuğu yaşat, orada bir sorun yok, sen çocukluğunda yaşıyorsun.
İçindeki çocuğu yaşat değil, çocukluğunda yaşama.
Ha, sen orada yaşıyorsun diyor. Şimdi mesela tamam o yediğim dayağın haddi hesabı vesaire yok ama sonuçta Karadeniz'de bir şey var hocam yani. Kendini açma şeyi var. Telkini vardır yani o kültürde.
Ha anladım. O da
veriyor size. O kabuğunu, kendi kabuğunu kırmak
o çok önemli güzel bir şey hocam yani. Ya. Onu ben çok yan takdir ediyorum yani. Her türlü baskıya rağmen bu tarafta gösteriliyor.
Evet.
Bizim Kütahya bölgesinde ise hocam, Ege bölgesinde tek taraflı.
Hocam bizde yani Allah vergisi bir şey var. Daha nasıl söyleyeyim?
Dağlık bölge
biraz asi olur tarafımız var yani. Hmm. Tamam mı? Sonuçta diyelim ki o baskı kültürüne karşı da şey ediyoruz yani. Ayaklanıyoruz.
İsyan kültürü geliştirdik diyorsunuz. Evet. Şimdi hocam sıra geldi para kazanmaya. Ya tamam kazan da dediğiniz gibi biraz önce bilgeçler. Hocam para kazanmak güç biriktirmenin bir şey haline gelmiş. Sanki hocam biraz sonsuzluğa bir özlem. Çok param olursa o işte ayette hocam Hümeze suresinde geçtiği üzere.
Evet.
Yani o biriktirdiği para onu ölümsüz yapacak zannetti diyor ya.
Evet.
Hocam bu tarafı var. Hocam İslam açıdan bakarsak para kazanmakta bir sıkıntı yok. Ama para kazanmak hedef olmamalı diyor dinimiz.
Evet. Burada hocam işte genellikle sizin yaptığınızdan farklı şöyle bir yorum yapıyor. İşte para kazanıyor, yanlış yapıyor. O halde para kazanmayalım, doğru yapalım.
O da doğru.
Yani evet, bir yanlışı alıyoruz, başka bir yanlışla düzeltmeye kalkıyoruz yani.
Hocam aramızda kalsın, bizim ilk dönem sufileri tamamen züht. İşte bu yüzden belki hataya düşmüş olabilirler.
Şöyle ama hocam o zamanki koşullarda o insanların para kazanma ihtiyacı yok. Çünkü tarım ve hayvancılık toplumu, insanların fazla ihtiyaçları yok. Kendilerine bir yaşam alanı oluşturabiliyor.
Yani bir soba ekmek bulan bir insan mutlu insan.
Evet şey var yani bir hocam o zaman bir dervişin biri hocam bir atı bir evi olabiliyordu. Evet. Şu anda atı, arabası ve evi olan kaç tane insan var?
Hocam çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Ben bile fark etmemişim. Gerçekten hocam biz
tabii hocam
zahit
yani
ötesi zahitmişiz ya.
Tabii.
Ortalama bir kardeşimizin şu anda evi de yok, arabası da yok.
Evet.
Ama hocam ortalama artı sufinin evi de var. Yani iki gözlü olsa bahçeli villası yani daha şeysi. Atı eşeği de var illaki.
Evet. Hocam bir de sufilerin sözleri mesela ne diyor? Sufi içindeki kabın şeklini alır diye.
Evet.
Şimdi o zamanki koşullara göre sufilerin ürettiği şeyler var. Formüller var ve çözümler var. Pratikler var. Ama o koşullara verilen bir cevap.
Hocam bir
yani
de şurası var. Yani belki sufiler bunu şunu vurgulamak istemişler. Yeme içme ve çok mala sahip olma hayatın amacı olmamalı. Biz yeme içmeyi azaltarak, züht yaparak yani çok şeye sahip olmadan da gayet mutluyuz. Bunu da hocam gerçekten ispat etmişler. Onu da görmek lazım yani.
Evet. Mesela ben lise ve üniversite yıllarında okuduğum zaman işte bir kuru ekmekle bir günü geçirmek falan şey geliyordu bana. Ya herhalde sallıyorlar yani.
Aslı yok
dediniz. Ya abartıyor bile değil, sallıyor gibi geliyor. Şimdi hocam mesela şey var. Benim oğlum da tuttu. 15 gün hocam su orucu.
Evet hocam diyorlar. Çok yaygın oturuşlar, diyetler. Sadece işte salata yiyeceğim, yeşillik yiyeceğim. Yani affedersiniz çok özür dilerim. Ben Kırgızistan'da bulunduğum zaman da bir gün çok güzel masraf edip salta yaptık Kırgız öğrencilerimize. Domates, salatalık, marul çok pahalı. Özbekistan'dan geliyor.
Hmm.
İtalya mı? Dedik ya bunların hakkı var bizim gibi güzel yeşillik yemeye. Hocam ne dese beğenirlersiniz. Hiçbir ağzım sürmedi salataya.
He.
Dedim, hocam bu ne dediler? Ya dedik, dünyanın parasını verdik kardeşim. Yiyin, nankörlük yapmayın. Salta yaptık sizin için. Hocam dediler bunu inekler yer. Koyunlar yer. Biz de onları yeriz.
Ay.
Ya hocam cevaba bakar mısın Allah aşkına ya?
Aklıma bir Sufi Üstad'ın sözü geldi. İşte ne yemek yiyelim diye sormuşlar. Yeni rahmetli olan bir Sufi Üstad da şey demiş yani biz yediklerimizin yiyeceklerini yemeyiz.
Bir dakika. Ha? Yani ot yemeyiz.
Evet.
Çok güzel hocam, harika ya. Eyvallah. Şimdi hocam bakış açısı bak görüyorsunuz değil mi?
Evet.
Yani o Kırgızistan'da falan işte yani yeşillik yemek, ne bileyim salatalık, marul, domates bunları yemek şey görülüyor hocam. İkinci sınıf bir beslenme
evet.
olarak görülüyor.
Şimdi hocam mesela onlar daha çok nerede oluyor? Şimdi Kırgızistan dediğiniz hala göçebe kültürü.
Ve hayvancılık çok yoğun.
Güçlü olduğu
tabii.
bir yer. Evet. Şimdi onun öbürü nerede olur hocam? Mesela diyelim ki Ege'de bereketli topraklar, ova.
Zeytin o var, incir var.
Yani çeşit çeşit sebze ve meyve var. Orada
doğru.
o kültürü oluşturabiliyorsun yani.
Eyvallah.
Dolayısıyla tasavvufun tarihini bir tıp tarihi gibi görmek lazım. Orada hangi enstrümanın nasıl alınıp uygulanacağını yaşayan sufi üstadlar aracılığıyla edinmek lazım. Hmm. Yoksa tasavvuf bir eczane. Sen o eczanede hocam istersen zehirlenirsen.
Her şeye var yani.
Kafayı da sıyırabilirsin.
Yanlış
yani çünkü eczane orası. Eczane başka bir şey. Doktor olmadan eczaneden sen yararlanmaya kalkarsan o zaman patolojik vakalar olur. Ve nitekim Türkiye'de de var hocam yani.
Var.
Bu tür patolojik vakalar.
Hocam haftaya inşallah girelim.
Olur hocam.
Bu hafta vaktimiz bitti. İnşallah hocam bu anlam ararken anlamı tamamen kaybedenler de var. O talihsiz kişilere haftaya girelim inşallah.
Eyvallah hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.